Ayrı Birme, Rüzgar, Kan ve Kelebek, Ayşe Akdeniz, sayfa 223. 21. Kısım. Usame salondan çıktıktan 15 dakika sonra elinde diri bir dosyayla geri döndü. Dosyada Piri Reis'in kendi eliyle çizdiği haritalar vardı. Usame salonun ortasındaki masaya yaklaşıp üzerindeki dosya ve kağıtları elinin tersiyle kenara itti. Zeyyat şüpheli gözlerle Usame'ye baktı ve bu haritaların gerçek olduğuna emin misiniz diye sordu. Usame'nin gözlerinden anında ateş püskürdü. Siz burasını ne sandınız, ajan yuvası mı? Bu sefer adamın iyice damarına bastığının farkına varan Zeyyat, lafı daha fazla uzatmanın doğru olmayacağını düşünerek sustu. Bu adama ihtiyaçları vardı. Belki de çok önemli bir sırrı açığa çıkaracak ipuçları elindeki bu dosyada duruyordu. Usame haritaları masaya serdi. Elini masanın altına uzatıp bir düğmeye dokundu ve masanın altından birden yükselen ışık biçimli yüzünü aydınlattı. Haritalar neredeyse şeffaf denecek kadar net bir görünüm aldı. Usame üç parçadan oluşan haritaları kenarlarına gelişi güzel yazılmış yazılar birbirini tutacak şekilde yan yana getirdi. Sonra yerinden kalktı, haritanın duvarda asılı duran çerçevelenmiş diğer parçasını yerinden indirdi. Adamlarından biri ona yardım etmek için hamle eder gibi oldu ama Usame elini hafifçe kaldırıp onu engelledi. Havanın tozunu eliyle süpürür gibi yaparak dışarı çıkmalarını istediğini belli etti. İki koruma anında ortadan kayboldu. Salonda yine üçü kalmıştı. İki ajan birbirlerine baktılar. Usame'nin bir şeyler bildiği ortadaydı ama ne olduğunu henüz anlamış değillerdi. Derin bir nefes alarak masanın öteki başına geçen Usame çerçeveyi özenle açtı ve parmaklarının ucuyla içindeki haritayı çekip çıkardı. Ahmet'in gerçek servet dediği harita aslında bu dedi. Rengini iyice yitiren haritanın altından bir ikincisini çekerek. Nevzat kaşlarını çatıp şimdi anlaşıldı edasıyla başını hafifçe salladı. Dudaklarında kurnaz bir gülümseme belirdi. Ahmet en az kardeşi Usame kadar zeki bir adammış diye geçirdi aklından. Zeyyat arkadaşına döndü. Onun da kendisiyle aynı şeyleri düşündüğünü anlayınca başını tekrar Usame'ye çevirdi. Nefeslerini tutmuş meraklı gözlerde onu izliyorlardı. Dün gece Ahmet'in dosyalarını inceledim, yazılarını, notlarını ve hemen hepsi duvardaki bu ilk haritaya işaret ediyordu diyerek parmağıyla duvarı işaret etti. Ahmet bunu batık bir gemide bir cam fanusun içinde bulmuş, güncesine de bundan hiç kimseye söz etmediğini not etmiş. Dört parça olarak bilinen bu harita seti aslında beşli ve bu ilk parça diğer haritalardaki yazıların açıklamasını yapan tek belge. Batık bir gemi daha, vay anasına dedi Zeyyat heyecanını saklama gereği görmeden. Bu görkeme, gizeme, Usame'nin sahibi olduğu bu sıra dışı yaşama duyduğu gıptayla karışık öfke dinmeye başlamıştı. Usame bir süre sustuktan sonra devam etti. Dört haritada da Piri Reis'in notları olduğu doğru ama bu beşinci parça olmadan o notların sırrını çözmek olanaksız. Anladığım kadarıyla Ahmet sırrı çözmüş. Onun servet olarak nitelediği şeyi rakipleri ciddi anlamda hazine olarak algılamışlar. Peki yani bu servet bir hazine değil mi diye sordu Zeyyat. Bildiğimiz anlamda bir hazine mi? Hayır değil. Bu servet Ahmet'in haritalar sayesinde keşfettiği eski bir uygarlık.
Uygarlık mı?
Evet, açıklamalar eski bir uygarlığın yerini gösteriyor.
Yani eski bir uygarlığın yerini bulmak için mi rüzgarın tüm yaşadıkları dedi Zeyyat ellerini iki yana açarak.
Herkes bunun gömülü bir hazine olduğunu sanıyor. Gerçi öyle de sayılır. Ama onlar yer altında keşfedilmeyi bekleyen bir uygarlığın varlığından habersizler dedi Usame. Bu haritaları yani var olduğunu bildiği dört haritayı da Supivan'a verebiliriz. Ama ilk parça olmadan bu medeniyetten haberi olmaz ve dört haritada sözü geçen hazineyi arar durur. Rüzgarı da kesin olarak teslim etmeyecektir. Onu bizim bulmamız gerekiyor.
Usame yerinden kalkıp duvara yöneldi. Sonra yeniden masanın başına döndü. Zeyyat ile Nevzat haritalara yanaşıp alıcı gözle incelemeye başladılar. Usame masanın kenarındaki küçük gözü çekerek içinden birer büyüteci çıkarıp konuklarına uzattı. Bu sefer irileşen yazıları incelemeye başladılar ama pek bir şey anlamadılar. Duvardan indirdiği harita parçasını incelemeye devam eden Usame, "Evet," dercesine başını sallayarak, "bu haritaya bakın," dedi, "iyi bakın." Zeyyat hemen atıldı. "Bu el yazısının stili farklı." Usame alayla karışık, "bravo," dedi, "gözlerin keskinmiş. Bu haritadaki yazı ile diğer dört haritadaki yazıların farklı iki elden çıktığı belli oluyor." Haritayı diğerleri gibi yakından inceleyen Nevzat, "o zaman Piri Reis'in yazısının dışında bir başkasının daha yazısı var burada," dedi. "Var, bir gemici," dedi Usame. "Ahmad'ın batık gemiden çıkardığı cam fanustaki haritanın üstündeki notlar Piri Reis'in değil." Derin bir nefes alıp devam etti. "Bu uygarlığın yerini haritalardan okuyup bu parçaya not eden bir gemicinin el yazısı. Ve Ahmad günlercesine adamın Piri Reis'ten en az 100 yıl sonra yaşadığını tahmin ettiğini de not etmiş. Bu yazılar asırlardır gün yüzü görmemiş bir medeniyetin olduğu yeri gösteriyor. Ahmad'ın son haritayı da ele geçirdikten sonra yapmak istediği bu uygarlığı açığa çıkarıp kim bilir belki aralarında Nobel'in bile olduğu ödüllere ulaşmaktı büyük bir ihtimalle." "Bunun için mi öldürdüler Ahmad'ı?" diye sordu Nevzat. Usame sakin bir ses tonuyla cevapladı. "Aslında Ahmad'ın katilinin Supivan olduğunu, yani onun adamları tarafından öldürüldüğünü sanmıyorum." "Bunu nereden biliyorsunuz?" "Ahmad'ın içine battığı başka bir çamur vardı. Usame Bin Laden."
"Bin Laden'in kolları," dedi Zeyyat.
"Yani onu Usame Bin Laden mi öldürdü?" diye sordu Nevzat.
"Güncesine bakılırsa babamdan harçlık adına aldığı yüz binlerce doları bu örgüte aktarıyordu. Uzun bir süre önce Bin Laden'in sağ kolu olarak bilinen bir adamla çekilmiş bir resmi babamın eline geçmişti. Bu nasıl oldu bilmiyorum, belki içimizden biri yaptı. Yani bu resmi yanımızda çalışanlardan biri elde etmiş olabilir. Bana öyle geliyor ki Ahmad Piraye'yi tanıdıktan sonra örgütü ihmal etti. Akabinde de geri adım atmaya kalktı ve sık sık yurt dışı seyahatlere çıkmaya başladı. Piraye ile tabii. Usame Bin Laden'in adamları böylesi bir kaynağı kaybetmekten hoşlanmayıp ihtar etmiş olabilirler. Ahmad bunu takmadıysa, sonunda onu İstanbul'da buldular, kıstırıp vurdular. Tabii örgütten uzaklaşmasına neden olan sevgilisi Piraye'yi de. Bana öyle geliyor ki musluktan akan suyun kesilmesi işlerine gelmedi. Bu konuda başka yorum olan varsa duymak isterim."
"Bilmiyorum," dedi Nevzat. "Mantıklı, çok mantıklı ama bu tahminleri destekleyecek deliller olmadan emin olamayız. Düş gücümüzü zorlamadan önce Bin Laden'in ağına girmek gerekebilir."
"Piraye'yi neredeyse unutuyorduk," diyerek söze girdi Zeyyat. "Acaba onun bu işlerde parmağı var mıydı?"
"Sanmam. Piraye dalgıçtı. Mısır ve Paris'te yaşıyordu. Ahmad onunla batık gemi üzerine çalışırken tanıştı. Piraye Mısır'da bir milli yüzücü ve dalgıç. Bildiğim kadarıyla Ahmad'la tanıştıktan sonra birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Hatta özel eşyalarını almak için bile olsun Mısır'a da Paris'e de dönmedi."
"O kadının bir sporcu olduğunu anlamıştım," dedi Nevzat. "Başını Zeyyat'a çevir. Hatırladın mı? Cinayet gecesi onu gördüğümde sporcu olduğundan eminim demiştim."
Ama Zeyyat ona yanıt vermedi.
Haritalar masaya serildiğinden beri onları dikkatle izleyen Usame'nin gözleri aniden çıplak bir ampulden yayılan ışık gibi parladı. Kendisinden çok emin bir ses tonuyla, "Rüzgarın nerede olduğunu biliyorum," dedi. Zeyyat ve Nevzat şaşkın Usame'ye döndüler. "Burada," dedi Usame, "haritanın Ege denizini gösteren bir yerini işaret ederek." Nevzat, "Orası neresi?" diye sordu. "Eski yazı uzmanısınız değil mi?"
"Biraz okurum," dedi Usame alçak gönüllü bir tavırla. "İşte buradalar."
Supi meraklısına gelince Piri Reis'in meşhur haritalarını ele geçirmek istemesinin nedeni malum. Hazineye ulaşmak istiyor. Hazinenin yerinin müzayedede satın aldığım haritanın üstündeki notlarda yazılı olduğunu sanıyor. Halbuki notlar bu antik çerçevedeki ilk harita parçasında gizli.
"Rüzgar," dedi Zeyyat.
Usame hiç düşünmeden yanıtladı.
Rüzgardan istediği bu denklemi çözmesi.
Zeyyat pek ikna olmuşa benzemiyordu. Bu sonuca nasıl vardınız?
Usame bu sefer kendisini kaygıyla süzen Zeyyat'a döndü. Ama Zeyyat'ın yüzündeki ifadeden söyleyecekleri olduğu belliydi. Nitekim devam etti.
Rüzgar'ın odasını aradığımız günü hatırlıyor musun abi diye sordu Nevzat'a dönüp. Hani masasında bir takım dosyalar vardı.
Bu dosyaların birinde yapılması gereken işlerin madde madde belirtildiği bir liste vardı.
Bu maddelerden birinde PR harfleri vardı. Kenardaki kalemi alıp masanın üstündeki kağıtlardan birine PR yazdı.
İşte bunun gibi dedi. PR yani Piri Reis ve hemen arkasındaki maddelerden biri ev sahibesinin kedisinin mamasıyla ilgiliydi.
Hatta bu kadar önemli iş notlarının yanına kedi mamasıyla ilgili bir not eklemesi hoşuma gitmişti.
Yanılmıyorsam birkaç madde sonra gelen notta da şöyle yazıyordu dedi ve kağıda kelebekler ve yazdı.
Bakın haritanın şu köşesine ne yazıyor diyerek çerçeveden çıkan haritanın en ucundaki üçüncü bir elden çıkmış birkaç satıra işaret etti.
Bu kurşun kalemde ve çok küçük harflerle yazılmış bir nottu. Büyüteç olmadan bu silik yazıyı okumak neredeyse mümkün değildi. Bilinçli olarak küçücük yazıldı ortadaydı. Zeyyat çok önemli bir iz bulduğuna inanıyordu.
Bu büyük ihtimalle Ahmet tarafından yazılmış bir not olmalı dedi.
Usame ile Nevzat büyüteçleri haritanın ucuna götürüp silik küçük yazıyı okudular. İkisi de aynı anda Kelebekler Vadisi dedi.
Zeyyat biraz gerinerek ağrıyan boyun adalelerini rahatlatmak için elleriyle ovdu. 2-3 adım attı, masanın ucunda duran kehribar tesbihi alıp parmaklarının arasında bir tur çevirdikten sonra yavaşça yerine bıraktı.
Başını ötekilere çevirdi. İki elinde masaya dayayarak rüzgarın notları arasındaki kelebekler ve maddesiyle Kelebekler Vadisi aynı yer ve bu yer Piri Reis'in haritasındaki Kelebekler Vadisi dedi.
Nevzat söze girdi. Bu çok mümkün.
Odaya sessizlik çöktü. Usame bahçeye açılan kapıya doğru ilerledi, başını gökyüzüne çevirdi. Tek tük kurşuni bulutlar birleşmeye çalışıyordu. Belli ki yağmur geliyordu. Özlem dolu bakışlarını bahçeyi kaplayan bakımlı çimlere çevirdi. Yağmur çimlere iyi gelecekti. Ama asıl düşündüğü rüzgarla beraber bahçede yedikleri tam bir ziyafete dönüşen bir akşam yemeğiydi.
O günde aniden bastıran yağmur masalarını aydınlatan şamdandaki mumları söndürmüştü. O karanlık bile rüzgarın 2 dakikada sırılsıklam olan şifon elbisesinin içindeki muhteşem vücut hatlarını gizlemeye yetmemişti.
Usame hayranlıkla izlemişti onu. O hayatında gördüğü en güzel kadındı. Bütün ömrünü onunla geçirebilir ve ona asla ihanet etmezdi.
Birçok Beyrutlu erkeğin aksine değil 4 kadın onun üstüne ikinciyi bile almazdı.
Benim de evlenmeye razı olsaydı bütün bunlar başına gelmeyecekti diye geçirdi aklından.
Bu 2 Türk ajan Rüzgar'ın Beyrut'ta olduğunu sanıp buralara kadar gelmişler. Şimdi de kendisinden medet umuyorlardı. Halbuki onu herkesten çok kendisi bulmak istiyordu ve başına daha kötü bir şey gelmemesi için her şeyi yapmaya hazırdı.
Yağmur inceden inceye yağmaya başladı. Arada çakan şimşekleri, gök gürlemelerini şimşekler izledi.
Usame anılarından sıyrılıp Nevzat ile Zeyyat'a döndü.
Rüzgar misafirim olarak birkaç gün burada kaldığında bütün bu eserleri incelemişti. Hatta bazılarına büyüteçle de bakmıştı dedi.
Demek ki böyle bir yerin varlığından haberdardı ama hiçbir şey söylemedi.
Böyle davranmasının nedeni Ahmet'in buluşunu üstlenmek istememiş olması, yani bu buluşa olan saygısı olabilir.
Ya da...
Lafını bitiremedi çünkü başka bir ihtimal gelmedi aklına.
Nevzat, ya da sana olan derin sevgisi, belki de ona olan duyguların sarsılmasın diye Ahmet'in bulgularının farkında değilmiş gibi davrandı, diye tamamladı cümleyi.
Zeyyat'ın ters bakışıyla karşılaşınca söylediğine pişman oldu ama aklından geçeni söylemeden edememişti.
Usame'nin rüzgara ilişkin duyguları apaçık ortadaydı. Onunla yaşadığı büyük aşkı unutamamış olduğu da.
Usame'nin güçlü temellere dayanan duygularının yanında Zeyyat'ın rüzgara olan ilgisini platonik buluyordu.
Ama bu düşüncesini yüksek sesle söylemesi Zeyyat'ı kırabilirdi. Bu yüzden daha fazla uzatmadan konuyu değiştirmeyi yeğledi. Teşkilata haber vermeliyiz.
Henüz değil dedi Zeyyat. Bir an önce hareket etmeliyiz. Türkiye'ye döneceğiz ama şimdi değil.
Elimizdeki bu haritaya göre aynı kalemle yuvarlak içine alınmış olan yer Kelebekler Vadisi'nin bulunduğu bölge olmalı.
Ege'nin iyice güneyine düşüyor. Neredeyse Ege ile Akdeniz'in buluştuğu nokta. Ama bir de Rodos Adası'nın üzerine bir çarpı işareti çizilmiş, onu anlayamadım.
Usame Rodos Adası'nın güneyinde de bir Kelebekler Vadisi var. Yani ikinci bir Kelebekler Vadisi dedi ve bu konuda bilgisi olduğunu belli eden bir ses tonuyla devam etti. Fethiye'nin güneyinde Akdeniz sınırında yaşayan kelebekler ile Rodos'un bu bölgesindeki kelebekler aynı türdendir ve dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmazlar. Her iki bölgeye de Kelebekler Vadisi denmesinin asıl nedeni de budur. Ama ben sizin düşüncenizin tersine rüzgarın Ege'de tutulduğunu sanmıyorum. Büyük ihtimalle Kelebekler Vadisi denince akla ilk Rodos gelecektir. Özellikle Piri Reis'in haritasında yerini gösterdiği hazinenin Akdeniz'in göbeğinde yattığı rivayetinden yola çıkıldıysa...
Zeyyat lafa girdi. Yunanlı istihbaratçı ne dedi demiştin? İlk uçak Muğla yakınlarına indikten sonra 3 tane küçük uçağın peş peşe kalktığını söylememiş miydi? O halde Fethiye'nin güneyindeki vadiye gidecek olsalar Muğla'dan o mesafe için ikinci bir uçak kaldırmazlardı. Bu çok mantıksız olurdu, karadan giderlerdi dedi.
Usame'ye baktı. Evet, ikinci uçakla Rodos'a uçmuş olmalılar. Bu da istikametlerinin Rodos'taki Kelebekler Vadisi olduğunu gösterir diyordu o da.
Nevzat söze girip ağır ağır konuştu.
Başımızı belaya sokmak istemiyorsak teşkilata dönüp planlarımızı orada yapmak zorundayız.
Zeyyat kararını çoktan vermişti. Teşkilata işin detayını anlatmak uzun sürer. Planın birinci bölümüne onları katamayız. Ancak zorda kalırsa ikinci bölüme dahil edebiliriz.
Nevzat bu fikirden hoşlanmamıştı. Böyle bir operasyona tek başımıza giremeyiz, bunu sen de biliyorsun. Yabancı gizli servislerle işbirliği yapmak zorunda kalacağız. Beyrut Büyükelçiliğimizi arıyorum.
Nevzat uzun süren bir konuşma sonucunda ilk adımı atma yetkisini aldı. Kendisine bu işten bir bütün olarak sıyrılacaklarına dair telkinde bulunuyordu. Asıl keyfini kaçıransa Usame'ye vermesi gereken bilgiydi. Zeyyat'a doğru ilerlerken birden Usame'ye döndü.
Ahmet cinayetiyle ilgili bir bilgi aldım dedi.
Derin bir nefes alıp tuttu Usame. Pür dikkat Nevzat'ın söyleyeceklerini bekliyordu.
Nevzat sen haklıymışsın Usame. Ahmet cinayetinde Usame bin Laden'in adamlarının parmağı var dedi ve Zeyyat'a döndü. Sana bir özür borçluyum. Sanırım kendisini bulduğumuz zaman Rüzgar Hanım'a da. Daha önce bazı imalarda bulunmuştum. Büyük bir haksızlık yaptı bana.
Emniyetten mi haber diye sordu Zeyyat.
Evet dedi Nevzat. Usame'nin yarasını deşmek üzere olduğu endişesiyle sessizce konuşuyordu. Balistik şubeden gelen rapora göre silahtan çıkan mermi çekirdeği ve kovanlar geçen yıl suikastten kurtulan Amerikalı senatörün bacağından çıkaranlarla aynı izlere sahipmiş. Biliyorsunuzdur suikasti Bin Laden'in adamları üstlenmişti. Ahmet'in katilleri de aynı silahı kullanmış.
Usame Nevzat'ın söylediklerini hiç ses çıkarmadan dinledi, yanakları gerildi, rengi sarardı. Kardeşinin yaşamış olduğu korkunç dakikaları düşündü. Tahminleri doğru çıkmıştı. Aslında Rüzgar'ın Beyrut'ta olduğu günlerde karşılarına çıkan o fotoğrafın kaynağını araştırdığında Ahmet'in bu örgütle bağları olduğunu öğrenmiş ve yalnızken onunla yüzleşmişti. Ahmet önce inkar etmeye kalkmasına rağmen sonradan itiraf etmiş ve örgütle ilişkisini yavaş yavaş keseceğini söylemişti. Babasına olan biteni anlatırken bu acıyı ona tekrar yaşatacağı için içi sıkıldı. Ama yapmak zorundaydı. Hem Rüzgar'ı aklaması gerekiyordu. Yoksa babasının emrindeki sabit fikirli adamlar kızın peşini bırakmazlardı. Nevzat'a döndü. Bu bilgi kesin mi diye sorarak onu aydatmak istedi.
Evet çok kesin dedi Nevzat. Acını tazelediğim için üzgünüm.
Usami'nin yüreği burkuldu. hafifçe başını salladı, acısından sıyrılmak için silkindi, köşede duran maroken koltuğa yürüdü.
Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız ama önce rüzgarı içinde bulunduğu kapandan kurtarmak gerekiyor diye kestirip attı.
20. ayrımın sonu. Sayfa 232.